Dokuzuncu ayrım. Hastalığın tanımlanması. Her ne kadar AIDS ile ilgili tıbbi güçlükler bu kitabı amaçları dışında ise de hastalıkla ilgili bazı temel özellikleri bilmek yararlı olacaktır. AIDS, vücudun bağışıklık sisteminin HIV nedeniyle ciddi derecede bozulmasına yol açarak ve kişiyi nadir görülen bir lenf kanseri türü olan Kaposi sarkom ya da çok tehlikeli, fırsatçı ve ölümcül çeşitli fungal, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar açısından büyük risk altına sokar. Parantez içinde burada fırsatçı ifadesinin kullanılmasının nedeni bu hastalıkların sağlıklı bağışıklık sistemi olanlarda çok nadiren görülmesidir. Bu hastalıklar bağışıklık sisteminin zayıflamasını fırsat bilerek ortaya çıkmaktadırlar. Parantez içinde Kalikman 1996. Tıbbi otoriteler bağışıklık sisteminin sağlıklı olması halinde ortaya çıkmaması beklenen bir hastalıkla karşılaştıklarında AIDS'ten şüphelenmektedirler. Örneğin organ nakli yapılan kişiler bu tür fırsatçı hastalıklar açısından büyük risk altındadırlar. Çünkü bu kişilere vücudun yeni organı reddetmemesi için bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar verilmektedir. Bir bakıma AIDS hastaları bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanmamalarına rağmen aynı durumu sergileyen kişilerdir. Kuşkusuz bu iki grup arasındaki en önemli fark organ nakli konusunda bağışıklık sistemleri yapay ve geçici olarak baskılanan kişilerin hastanelerde yoğun bakım altında ve steril koşullarda bulunmalarıdır. Genellikle kişiler AIDS'ten değil, AIDS nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucunda ortaya çıkan ölümcül enfeksiyonlar ve hastalıklardan dolayı ölürler. Hastalığın yayılması. AIDS krizi şiddetlenmektedir. Çünkü test yaptırmayan ama HIV pozitif olan pek çok kişi hastalığından habersiz olmakta ve kendilerini sağlıklı hissetmektedirler. HIV pozitif olan kişiler insan ırkının sağlığı açısından saatli bir bomba olarak dolaşmaya devam ederek bunu diğer kişilere bulaştırabilirler. HIV'in bulaşmasını kontrol altına alma çabaları yeterli olamamaktadır. Çünkü HIV için en yaygın olarak kullanılan testlerde enfeksiyona karşı antibody oluşup oluşmadığı belirlenmeye çalışılmaktadır ki zaten pek çok kişide bu antibodiler enfeksiyona yakalandıktan birkaç ay sonra oluşmaya başlamaktadır. Parantez içinde McCutcheon 1990. Dolayısıyla antibody testi negatif sonuç verse bile o kişinin HIV olmadığı söylenemez çünkü enfeksiyonu yeni almış olabilir. Geliştirilecek olan yeni testlerle kandaki HIV konsantrasyonunu daha doğrudan ve erken biçimde ölçmek mümkün olabilir. Problemin özü cinsel yönelim değil, riski cinsel yaşantılardır. HIV sadece kanda, menide ve vajinal sıvılarda bulunur ve sadece enfeksiyonlu sıvıların kana karışması yoluyla bulaşır. AIDS günlük sosyal temaslarla hatta kan yoluyla temas önlendiği sürece AIDS'i olan ya da HIV pozitif olan bir kişiyle aynı evde yaşamakta bile bulaşmaz. Korunmadan gerçekleştirilen anal birleşme, örneğin penisin anüse girmesi, en riskli cinsel uygulamadır. Parantez içinde Kingsley ve arkadaşları 1987. Daha az olmakla birlikte prezervatifsiz olarak gerçekleştirilen vajinal birleşme, oral vajinal temas ya da vajen veya anüse parmak ya da elin sokulması da risklidir. Diğer bir riski davranış ise damarlarına madde enjekte edenlerin bir başkasının iğnesini steril etmeden kullanmaları ve dolayısıyla HIV taşıyan kanı kendi kan dolaşımlarına bulaştırmalarıdır. Kuşkusuz en acıklı kurbanlar HIV pozitif annelerin bebekleridir. Çünkü bu virüs plasenta engelini aşarak gelişmekte olan cenini etkilemektedir. Bu virüs emzirme yoluyla da bulaşabilmektedir. AIDS'in yayılmasının önlenmesi beklenilenden daha zor olmaktadır. 1980'lerde AIDS önlenmesi açısından cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanılması desteklenmiş ve büyük şehirlerde eşcinseler arasında HIV pozitif kişilerin oranının %10'dan %1'e veya 2'ye düştüğü görülmüştür. Ancak 1990'larda hastalık kontrolü merkezlerinin raporları genç eşcinsellerin daha yaşlı eşcinsellere oranla korunmasız cinsel ilişkileri tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Parantez içinde Boxall 1995. Bu neden oluyor? Nedenlerden biri genç eşcinsellerin yaşlı eşcinseller kadar çok AIDS'li yaşlılarıyla karşılaşmamaları, dolayısıyla da AIDS'in kendileri için bir tehdit oluşturmadığını düşünmeleri olabilir. Nedenlerden bir diğeri ise özellikle 1990'larda AIDS'in tedavisinin bulunmak üzere olduğu izlenimi verildiğinden korunmasız cinsel ilişkinin çok da tehdit edici bir durum olmadığı inancının yaygınlaşması olabilir. Son birkaç yıldır AIDS tedavisinde ümit verici gelişmeler ortaya çıksa da cinsel ilişki sırasında korunmak sadece eşcinseller için değil herkes için yaşam boyu alınması gereken bir önlemdir. Bu konudaki mevcut pek çok destek gruplarına son zamanlarda HIV negatif eşcinseller için güvenli cinsel ilişkiye yönelik olarak düzenlenen gruplar da eklenmiştir. Parantez içinde Boxall 1995. Güvenli cinsel ilişki konusunda verilecek kararlarda temkinli olunmalı. En tehlikeli zamanların HIV enfeksiyonunun yeni alındığı zamanlar olduğu ve bu dönemde yapılan laboratuvar tetkiklerinin de hiç güvenilir olmadığı mutlaka dikkate alınmalıdır. HIV ve AIDS'in ilaçla tedavisi. Son birkaç yıldır HIV ve AIDS'in ilaçla tedavisi konusunda bazı bulgular rapor edilmektedir. Kasım 1995'te Gıda ve İlaç Dairesi FDA ilk olarak bir kimyasal bileşeni onaylamıştır. Parantez içinde Simons 1995. Bu yeni ilacın jenerik adı Saguinavir olup Inverase adıyla piyasaya sürülmüştür. Bir proteaz baskılayıcısı olan Saguinavir, şimdiye kadar AIDS tedavisinde kullanılan AZT gibi nükleosit benzerlerinden daha farklı bir etkiye sahiptir. Bu ilaçlar virüsün kendi kalıtsal materyalini kopyalamasını engellemek suretiyle HIV'i kısa süreli olarak kontrol etmektedirler. Ancak insanın bağışıklık sistemi bu tür ilaçlara karşı direnç göstermektedir. Oysa Saguinavir gibi yeni ajanlar HIV'in üremesinde çok önemli bir rol oynayan enzimleri kontrol altına almaktadırlar. Dolayısıyla bu iki tür ilacın birlikte kullanılması, başka bir deyişle bu ilaçlardan bir kokteyl oluşturulması, HIV'in çoğalmasına müdahale ederek AIDS'in tam anlamıyla ortaya çıkmasının engellenmesi açısından ümit vaat etmektedir. Gıda ve İlaç Dairesi'nin bu önerisinden 9 ay sonra AIDS'in tüm belirtilerini gösteren hastalarda bile proteaz baskılayıcı ve AZT benzeri ilaçların bir arada kullanılmasının HIV'in baskılanmasında çok etkili olduğu ortaya konmuştur. Sonuç olarak bu çok pahalı ilaçları alabilen pek çok kişi AIDS olarak yaşamlarını devam ettirebilmektedirler. Parantez içinde Mauk 1996, Richman 1996. Hastalığın önlenmesi. Hastalığın ilaçla tedavisindeki bu umut verici gelişmelere rağmen cinsel yolla bulaşan AIDS'in önlenebilmesindeki temel odak noktası cinsel yaşantıların değiştirilmesidir. Önleme açısından en emin yol HIV negatif olduğu testlerle ortaya konulmuş tek bir kişiyle ilişkide bulunmaktır. Ancak özellikle gençler açısından tek eşlilik nadir görülen bir durumdur ve hatta evli ya da birlikte yaşayan eşlerin bile başka ilişkileri olabilir. Önleme açısından en dolaysız yol, cinsel açıdan aktif kişilerin ilişki sırasında prezervatif kullanmalarını desteklemektedir ki, bu yolla HIV enfeksiyonunun bulaşma riski %90 azalmaktadır. Bazı özel olasılık model olma tekniklerini uygulayan Reis ve Lake, 1989, risk oranının azaltılmasında her ne kadar %100 oranında etkili olmasa da ilişki sırasında prezervatif kullanılmasının eş sayısını azaltmaktan daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. Alkol ya da madde kullanımından sonra seksten uzak durmak da riskin azaltılması açısından önemlidir. Çünkü alkol ve madde kullanımı riskli cinsel ilişkilerde bulunma olasılığını arttırmaktadır. Parantez içinde Stahl ve arkadaşları 1986. Her ne kadar en emin yol tek eşli bir ilişkide prezervatif kullanmak olsa da bu bazen gerçekçi bir yaklaşım olmayabilir ve prezervatif bir doğum kontrol yöntemi olduğundan bazı dini grupların inançlarına ters de düşebilir. Bilimsel verilerden ziyade ahlaki değerlere dayanmakla birlikte bu konuda halk arasında en çok taraftar toplayan yaklaşım tek eşli ilişkide bulunmaktır. Yakın ilişkilerde mantık her zaman öne geçebiliyor mu? Açıkça görülüyor ki hayır. En az 6 aydır ilişkileri devam eden ki ortalama süre 4 yıl eşcinseller üzerinde yapılan bir araştırmada Applebee 1995 riskli cinsel ilişkinin güven, aşk ve bağlılığı sembolize ettiğini, güvenli cinsel ilişkinin ise eşler tarafından negatif olarak değerlendirildiğini ve eşler arasındaki yakınlığı tehdit edebildiğini gözlemiştir. Hatta eşlerden birinin güvenli seksi önermesi sadakatsizlik kuşkusunun doğmasına yol açmaktadır. Heteroseksüel çiftlerin farklı şekilde hissedeceklerini düşündürecek hiçbir neden de yoktur. Riskin bu şekilde rasyonelleştirilmesi sağlık açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Çünkü HIV testleri güvenilir sonuçlar veremedikleri gibi eşcinseller de heteroseksüellerde yakın ve sürekli bir ilişkiler olmasına rağmen beklenildiği kadar sadık olmayabilmektedirler. Parantez içinde Piplau ve Cochran 1988. Applebee'nin çalışmasında aynı cinsiyetten bir kişiyle yakın ilişkisi olan eşlerden %62'si ilişkileri boyunca bir başka kişiyle de cinsel ilişkide bulunduklarını, %84'ü ise bunun eşleri tarafından bilindiğini belirtmişlerdir. Bazı durumlarda sadakat göstermeyen eş, bir başkasıyla korunmasız ilişkide bulunmasına rağmen bunu eşine söylememekte ve sürekli eşiyle de korunmasız ilişkiye girmeye devam etmektedir. Önleme açısından kişilere önerilen yollardan biri de karşılıklı mastürbasyon yapmak ya da eşin vajenine, anüsüne ya da ağzına penisi sokmadan sürtünme yoluyla doyuma ulaşmak gibi daha az risk taşıyan cinsel yaşantılardır. Bu öneri hem aynı cinste hem de farklı cinsle ilişkiyi tercih eden pek çok kişi tarafından kabul görmektedir. Madde kullanan kişilere diğer önerilere ek olarak her ne kadar en emin yol hiç madde kullanmamak ise de her seferinde yeni ve steril bir enjeksiyon kullanmaları söylenmektedir. New York ya da San Francisco gibi AIDS açısından daha büyük bir risk taşıyan şehirlere kıyasla daha az risk taşıyan şehirlerde yüksek risk taşıyan davranışlara daha sık rastlanmaktadır. Belki de kişinin yakın çevresinde bunun yaygın bir biçimde görülmemesi, kişinin yanlış da olsa bu hastalığa yakalanmayacağı inancının pekişmesine yol açmaktadır. Parantez içinde Saint Lawrence ve arkadaşları 1988. Bu inanç özellikle korunmasız cinsel ilişkide bulunma yoluyla AIDS'in çok çabuk yayıldığı genç heteroseksüeller, hem erkeklerde hem de kızlarda arasında çok yaygındır. Parantez içinde Centers for Disease Control 1994. Bu gençler AIDS'in eşcinseller ve madde kullananlarda görüldüğü inancını sürdürmekte ve kendilerini böyle kişilerden uzak tutarak hastalıktan korunacaklarını düşünmektedirler. Eşcinsellerin yüksek risk taşıyan cinsel davranışları Afrika kökenli Amerikalı veya İspanyol asıllı heteroseksüellere nazaran daha fazla değişim göstermektedir. Parantez içinde Thomas, Gilliam ve Ivey 1989. Ergenler 20'li ya da daha ileri yaşlarda olanlara nazaran AIDS'i ciddi bir tehlike olarak görmemektedirler. Parantez içinde Sainunin ve Hingston 1987. Tüm bu gerçekler gerçekten ciddi bir probleme dikkat çekmektedir. Cinsel eğilimi ne olursa olsun özellikle o kişiyle ilk defa ilişkiye girildiğinde karşıdaki kişinin HIV pozitif olabileceğini akıldan çıkarmamak çok akıllıca olur. En azından cinsel açıdan aktif bir dönemde olan heteroseksüeller arasında doğum kontrol hapları yerine prezervatif kullanımının artırılması nasıl sağlanabilir? Aynı zamanda 1960'lı yıllarda başlayan cinsel özgürlük döneminde ölüm tehlikesine değil de herpes ve ya da diğer zührevi hastalıklara yakalanma tehlikesine karşı geliştirilmiş cinsel alışkanlık ve tutumların da değiştirilmesi gerekmektedir. Sosyal, psikolojik ve davranışçı bilişsel kuram ve araştırmalar bu konuda yapılabilecek etkili müdahalelerin parantez içinde Kalikman 1995, Kelly 1995, Kelly ve Saint Lawrence 1988 temelini oluşturan stratejiler önermektedirler. Bu konuda verilen eğitsel mesajlar şunlardır. HIV'in nasıl bulaştığı hakkında doğru bilgiler verilmesi. Parantez içinde bu tür bilgiler hastalık kontrolü merkezlerinde ya da yerel AIDS organizasyonlarında bulunan broşürlerden ya da çeşitli kitapçılardaki soru cevap formatında hazırlanmış, örneğin Kalikman 1996 el kitaplarından elde edilebilir. Ne tür risklerin söz konusu olduğunun açıklanması. Parantez içinde örneğin cinsel açıdan çok eşli olan kişiler daha fazla risk altındadırlar. Heteroseksüeller, homoseksüellere ve eroin kullananlara nazaran daha az olmakla birlikte yine de risk altındadırlar. Yüksek risk durumlarının belirlenmesi. Parantez içinde, örneğin cinsel açıdan uyarıcı durumlarda alkol kullanılması, riskli cinsel davranışlarda bulunma olasılığını artırır. Prezervatifin nasıl kullanılacağı. Parantez içinde ve gerekli durumlarda enjeksiyonların nasıl temizleneceği ile ilgili bilgi verilmesi. Davranışlarda yapılacak bazı değişikliklerle riskin nasıl azaldığının açıklanması. Parantez içinde örneğin prezervatif meninin vajene, anüse ya da ağza girmesini engeller. Cinsel açıdan girişken olma becerilerini de içeren sosyal beceri eğitimi verilmesi. Parantez içinde örneğin güvenli cinsel ilişki konusunda ısrarlı olmak, HIV riskinin azaltılması konusunda ısrarlı olurken ilişkinin bozulmamasına yardımcı olabilecek diğer iletişim becerileri. Bu noktaları vurgulayan müdahalelerle biseksüel ve eşcinsellerin parantezinde Kelly ve arkadaşları 1989, Kelly ve arkadaşları 1990 fahişelerin, Afrika kökenli Amerikalı ergen erkeklerin ve kronik ruhsal bir hastalığı olanların parantezinde Kelly ve arkadaşları 1993 anal birleşme uygulamasında azalma ve prezervatif kullanma davranışlarında da artma ortaya çıkmaktadır. Bu tür çabalar eşcinsellerin HIV enfeksiyonunu bulaştırma risklerinin azalmasında olumlu bir etki yaratmaktadır. Bu çabaların heteroseksüellerde de aynı olumlu etkileri yaratması beklenmektedir. Davranışların değiştirilmesinde odak olarak değerler. Önleme amacıyla kullanılacak her yaklaşımda Milton Rokiaş'ın değerler konusunda yaptığı sosyal psikolojik araştırmalardan yararlanabilir. Parantez içinde 1973 Bal Rokiaş ve Rokiaş 1984. Rocky Ash, insan davranışlarının önemli ölçüde değerler tarafından kontrol edildiğini belirtmekte ve vatandaşlık haklarına saygı duymanın kişinin seçme özgürlüğünden ziyade eşitlik konusundaki değerleri ile bağlantılı olduğu örneğini vermektedir. Kendi değerleriyle yüzleşme tekniğini kullanan Rocky Ash ve diğerleri, bir kişinin davranışlarında süreklilik gösteren bir değişimin sağlanabilmesi için o kişiye gıpta ettiği kişilerin değerleriyle kendi değerler arasındaki farklılıkların gösterilebilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Yeni tamamlanmış bir çalışma böyle bir müdahalenin nasıl olması gerektiği konusunda bir temel oluşturmaktadır. Chernoff ve Davison 1977 farklı cinsiyetlerde ve farklı cinsel yönelimleri olan öğrenciler üzerinde yaptıkları bu çalışmada yüksek derecede risk taşıyan davranışlar sergileyen öğrencilerin hemen tatmin olunması, heyecanlı bir yaşantı görüşünü benimseyen, destekleyen ve tatminin ertelenmesi, bilgelik ve olgun aşk ile ilgili değerleri pek dikkate almayan kişiler olduklarını saptamışlardır. Bundan sonraki adım, cinsel açıdan yüksek risk taşıyan davranışlarda bulunan ancak HIV ile karşılaşma riskini azaltmak isteyen kişilerle bu kişilerin benzemeyi arzu ettikleri ve daha az riske girme eğiliminde olan kişilerin değer yargıları arasındaki zıtlıkların kendi değerleriyle yüzleşme uygulamasıyla açığa çıkarılmasıdır. Eğer Rocky Ash haklı ise böyle bir iletişim bu kişilerin kendi değer yargılarını değiştirmeleri için onları cesaretlendirebilecek ve uzun süreli olarak daha sağlıklı ve daha az riskli bir cinsellik yaşamalarına yol açacaktır. Rocky Ash'tan esinlenerek yola çıkan çalışmalar, parantez içinde örneğin Schwarz ve Imbar Saban 1988, AIDS ile bağlantılı risk davranışlarının azaltılması konusuyla ilgilenen sosyal bilimciler açısından çok önemlidir. Davranışta meydana gelen değişikliklerin anlamlı olabilmesi için değişikliğin uzun süre devam etmesi gerekir. Bilişsel değişme, örneğin değerlerin değişmesi, daha yüzeysel değişmelere nazaran daha derin ve daha önemli bir değişmedir. HIV pozitif ve AIDS hastalarının terapisi. Ruh sağlığı uzmanları HIV pozitif olan ya da AIDS'e yakalanmış hastalara ne önerebilirler? Bu kişilerde yüksek düzeyde stres, kaygı, depresyon ve tabiatın insanoğluna yaptığı bu kötü şakaya karşı büyük bir öfke söz konusudur. Psikofizyolojik bozukluklar ile ilgili bölümde psikolojik streslerin bağışıklık sistemi üzerinde negatif bir etki yarattığı ve bu streslerin hafiflemesinin ise pozitif yönde bir etkiye yol açtığı. Parantez içinde Kiel, Colt, Glaser ve arkadaşları 1986 konusunda pek çok kanıt olduğuna söz etmiştik. HIV pozitif ve AIDS hastalarına da bu tür bir çalışma uygulanmaktadır. Çünkü bu hastalarda enfeksiyon nedeniyle bağışıklık sistemi bozulmuş durumdadır. HIV enfeksiyonunun başlangıcında aerobik egzersizlerinin T4 hücre düzeylerini, parantez içinde T4 hücreleri bağışıklık sisteminin temelini oluşturmaktadırlar, yükseltebildiğini, kaygı ve depresyonu ise azaltabildiğini gösteren ümit verici bazı çalışmalar vardır. Parantez içinde Anthony ve arkadaşları 1990, Anthony ve arkadaşları 1991 eşcinsel erkek hastalara henüz test sonuçlarını öğrenmemişken bilişsel davranışçı bir müdahalede bulunmuşlardır. Bu müdahalede gevşeme eğitimi, Beck ve Ellison modellerine uygun olarak stres verici olayların bilişsel olarak yeniden yapılandırılması ve sosyal ilişki ağının genişletilmesi gibi teknikler içerilmiştir. Çalışmanın sonunda test sonuçlarının öğrenilmesinden sonraki depresyonda azalma ve kişisel kontrol hissinde yükselme olduğu görülmüştür. HIV pozitif eşcinsel erkeklere uygulanan ve Chesney ve Folkman 1994 tarafından geliştirilen bilişsel davranışı yaklaşımlı stresle başa çıkma programı depresyonun azalmasına ve moralin yükselmesine yol açmıştır. Genel olarak HIV'in önlenmesinde kullanılan bütün stratejiler, örneğin prezervatif kullanılması önerisi, kanında HIV olan kişiler için de yararlı olabilir. Yaşam biçimini değiştirme hem AIDS hem de HIV pozitif hastalar için terapideki önemli odak noktalarından biridir. Örneğin, hastaların sigarayı bırakmalarında yardımcı olmak, zaten kötü olan sağlık durumunun daha da bozulmasını önlemek açısından önemlidir. Benzer şekilde hastaların sosyal temaslarını artırmalarına yardımcı olmak, daha fazla destek ve cesaret bulmaları açısından yararlı olur. Özellikle hasta oldukları dışarıdan açıkça belli olmayan kişiler, çevrelerindeki insanlara hastalıklarını söylemeleri gerekip gerekmediği ya da nasıl söyleyecekleri gibi konularda oldukça zorluk çekerler. Eğer hasta olduğunu söylemek kişinin mevcut ilişkisine ihanet ettiği anlamına geliyorsa ciddi sorunlar ortaya çıkabilir ya da kişinin hastalığını çalıştığı yere ya da meslektaşlarına söylemesi, özellikle kişi hastane gibi sağlıkla ilgili bir yerde çalışıyorsa önemli sorunlara yol açabilir. Bu konuda izlenecek yol ile ilgili kolay ve hazır cevaplar yoktur ama anlayışlı bir terapist hastalığın söylenmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde kişiye yardımcı olabilir. AIDS ile ilgili çalışmaların odak noktası çoğunlukla erkek eşcinseller olmaktadır. Oysa bu konuda çalışan sağlık uzmanlarının AIDS'in kadınlar üzerindeki etkisi üzerinde de durmalarına gereksinim vardır. Örneğin, feminizm alanındaki gelişmelere rağmen özellikle bazı azınlık gruplarda cinsellik konusunda halen çifte standart uygulaması devam etmekte ve kadınlar erkeklere nazaran HIV enfeksiyonu açısından daha fazla sosyal etiketlemeye maruz kalmaktadırlar. Parantez içinde kadınlara bu enfeksiyonu bulaştıran kocaları olsa bile. Üstelik bazen kadınlar seropozitif bir durumda olduklarını hamilelik için muayeneye gittiklerinde öğrenmektedirler ki bu tedavi konusunda verilecek kararları daha da zorlaştırmaktadır. Çünkü bu kadınlar sadece kendi sağlıklarından değil, karınlarındaki fetüsün iyiliğinden de sorumludurlar. Parantez içinde Kalikman 1995.